Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Duha Suresini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye, Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı da, şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmezken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksulken seni bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni de azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini ise durmaksızın anlat. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Haran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı büyük şair Hafız Şirazi.
Hoca Şemseddin Muhammed, Nami diğer Hafız Şirazi, İran ve hatta dünyanın en büyük şairlerinden biridir ve dünya genelinde Hafız adı ile tanınmakta. Birçok kaynakta babasının adı Bahettin geçmektedir. Gerçi Bahettin geleneksel olarak lakabı da olabilir. Hafız'ın en yakın arkadaşı Muhammed Gülendam, büyük şairin adı ve lakaplarını şöyle sıralıyor. Mevlana'ül Azam, El Merhum El Şehit, Müfahhirul Ulema, Üstad Nahayirul Udeba, Şemsül Mille Veddin ve Muhammed Hafız Şirazi.
Tezkere yazarları Hafız'ın ataları İsfahan yöresinden olduğunu ve Etabikan hanedanının iktidarı döneminde Şiraz'a yerleştiğini ve bu kenti kendi vatanları olarak seçtiğini belirtiyor. Bazı tarih yazarları da Hafız'ın babası Bahaeddin'in ticaretle uğraştığını, annesi ise Kazirun halkından olduğunu belirtiyor.
Hafız Hicri Kameri 8. yüzyılının ilk çeyreğinde Şiraz kentinde doğdu. Babası Bahettin vefat ettikten sonra oğulları her biri bir tarafa dağıldı. Ancak henüz bir çocuk olan Şemseddin Muhammed annesiyle birlikte Şiraz'da kaldı. O dönemde bu iki insanın hayatı yoksulluk içinde devam ederken birden eğitim aşkı genç Muhammed'i sardı ve meyhane tezkeresinde beyan edildiği gibi o dönemde genç hafız bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da geçimlerini sağlamaya çalışıyordu. Daha sonra hafızın yaşamı değişti ve bilim talebeleri sınıfına katıldı ve Şiraz'da çağın alimlerinden ve edebiyatçılarından ders almaya ve dini ve edebi eserleri irdelemeye başladı.
Hafız'ın çağdaşı ve aynı zamanda en yakın arkadaşı Muhammed Gülendam, Hafız'ı çağın önde gelen Kavameddin, Ebul Beka ve Abdullah Şirazi gibi ünlü alimler ve ediplerin derslerinde gördüğünü ve kendisinden o dönemde bazı gazeller dinlediğini belirtiyor. Muhammed Gülendam'ın sözlerinden anlaşıldığı üzere genç hafız o dönemde hem dini konular hem edebi bilimler üzerinde çalışıyordu ve üstadı Kavameddin bizzat Kur'an-ı Kerim alimlerinden olduğu için hafız da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve 14'lü kıraati öğrenmeye başladı ve bu bilgisi yer yer şiirlerine de yansıdı.
Hafız'ın yaşadığı dönemi Şiraz kenti gerçi siyasi açıdan pek istikrarlı sayılmazdı. Lakin ilim ve edebiyat açısından İslam dünyası ve İran'ın önemli kentlerinden biriydi ve bu imkanı Etabekan, hanedanı Şiraz kentinde Hafız ve Sadi gibi şairler için oluşturmuştu. Hafız böyle bir ortamda ve Şiraz kenti hala büyük ediplerin ve alimlerin beşiğiyken ilmi ve edebi açıdan yetişti ve zat-ı dehası ve fıtri yeteneği ve titiz bakışı sayesinde kısa sürede Fars diyarında biriken büyük ilmi ve fikri hareketin mirasçısı oldu.
Hafız şiirlerinde kendi çağdaşı olan bazı kralları methetmiş veya onlarla oturup kalktığına işaret etmiştir. Hafız aynı zamanda Bağdat'ta hüküm süren İlkani hanedanının kralları ile de irtibattaydı. Ve örneğin Kral Ahmet bin Şeyh Uveysi şiirlerinde methetmişti. Hafız ayrıca Şiraz'ın önde gelen büyüklerinden de söz etmiştir. Hafız Şiraz'da yaşadığı yıllardayken Deken diyarını ziyaret etmek istedi. Ancak şartlar deniz şartları elverişli olmayınca bu kararından vazgeçti ve o diyarın vezirine yazdığı şiiri göndermekle yetindi. Bir keresinde Hafız Şiraz'dan Yezd diyarına yolculuk etti. Ancak orada dayanamadı ve hemen Fars diyarına döndü. Hafız Hicri Gameri 792 yılında vefat etti. Evli ve birkaç çocuğu olan Hafız bazen şiirlerinde evladının ölümünden de söz ediyor.
Hafız'ın Şah-ı Nebat adında bir kıza olan aşkı hakkında bazı efsaneler yaygındır ve yine aynı efsanelere göre Hafız bu kızla evlenir. Kimileri de Şah-ı Nebat'ı Hafız'ı manevi ve ruhani sevgilisi ve kimileri de bu kızın aslında şairin şiir zevkinin ürünü olduğunu belirtiyor. Hafız güçlü bir edip olmanın yanı sıra din ve şeriat konusunda ve yine hikmet ve irfanda da çağının önde gelen büyüklerindendi. Hafız'ın harikulade fıtri yeteneği şairimizi uzun süre düşünme fırsatı ile birlikte şairane ince hayaller kurma imkanı veriyordu. Ve Hafız tüm bu yeteneklerini Rabbani muhibet olarak kullanıyor ve şiir kalıbına döküyordu. Hafız'ın en önemli şaheseri ise gazelleridir.
Büyük şair Hafız eserlerinde Mevlana, Kemal, Sadi, Humam, Ohadi, Hacu gibi büyük şairlerin en güzel şiirlerini kullanarak onlara yine şiir kalıbında cevaplar vermiştir. Şair şiirlerinde en seçkin sözcükleri ve zarif biçimde kullanmış ve her birini yerli yerine oturtmuştur. Hafız'ın özellikle gazellerinde ünlü şair Hacu'nun ve hele hele Hacu'nun şiir divanının ikinci bölümünün etkisi altında kalmış ve birçok yerde Hacu'nun şiirlerini, sözcüklerini veya şiir mısralarını borç alarak kendi gazellerinde kullanmış ve yer yer bu büyük şairin şiirlerine yer vermiştir. Hafız'ı Hacu'dan sona ikinci derecede etkileyen şair ise Salman'dır. Salman, Hacu gibi Hafız'ın çağdaşlarından biridir. Ve Şiraz'ın büyük şairi şiirlerinde bu şairi de örnek almıştır.
Hafız'ın şiir çalışmaları arasında Mevlana, Sadi ve diğer büyük şairlerin seçkin şiirlerine cevap olarak yazdığı şiirler her ne kadar edebiyat açısından önemli ise de yine de şairin uzun şiirleri ve gazelleri arasında kaybolup gitmektedir. Bunun dışında Hafız'ın hikmet ve irfanda sergilediği yüksek derece ve bu iki ilmi en güzel ve en ince ifadelerle beyan etmesi büyük şairi ve divanını herkesçe kabul gören hale getirmiştir.
Hafız'ın yaşadığı çağı aslında Fars dili ve edebiyatı ve İslam kültürü büyük bir değişim yaşadığı çağdır. Bu yüzden şairin kullandığı dil ve düşüncesi kendisinden önce gelen şairlerin dili ve düşüncesine kıyasla bize biraz daha yakın durmakta ve belki de bu yüzden günümüzde bu büyük şair Horasan ve Irak'ta yaşayan ve Farsça şiir yazan şairlere nazaran daha fazla benimsenmektedir.
Hafız'ın kelamının belli başlı özelliği irfan ve hikmet manalarını çok latif hayalleriyle birleştirerek en güzel ve en doğru biçimde beyan etmesidir. Şair her beyde ve kah her mısrada ince bir konuya temas ediyor. Aslında bu tarz şiir yazmak Fars dili ve edebiyatında yeni bir konu değildi. Ve Hafız sadece bu tekniği geliştirdi ve en güzel şeklini kazandırdı. Hafız'dan sonraki şairler de bu büyük şairin yolunu izleyerek benzer şekilde şiirlerinde gizli yatan inceliklere de yer verdi.
Hafız kendi çağında büyük üne kavuşan İran'ın ender şairlerinden biridir. Öyle ki ünü İran'ın en ücra köşelerine hatta Fars dilini konuşan komşu diyarlara kadar yayıldı. Gerçekte Hafız'a küresel boyutta ün kazandıran konu kendisinin cihanşümul ve insansever düşüncesiydi. Öyle ki birçok büyük düşünür ve şair dünya genelinde Hafız'ın etkisi altında kalarak kalıcı eserlere imza attılar. Ki bunlara Alman, Goethe ve Hindistanlı Tagore'u örnek vermek mümkün.
Hafız'ın divanı 5 kaside ve gazelleri ve kısa mesnevisinden oluşuyor. Hafız'ın ilk kez şiir divanını hazırlayan kişi ise Muhammed Gülendam, Hafız'ın yakın arkadaşıdır. Gülendam, Hafız'ın bizzat gazellerini toplamaya pek istekli görünmüyordu. Görünen o ki Hafız, dergâhlarında oturan sufiler gibi değildi ve büyük bir arif olduğu halde çağının aynı zamanda büyük alimlerindendi ve en çok şer'i ilimleri biliyordu. Fakat hiçbir zaman ders vermedi ve geçimini divan işleriyle uğraşarak sağlayan biriydi. Şair bazen de kralların metinde şiir yazarak bu yoldan elde ettiği ödüllerle geçiniyordu. Bu bağlamda Hafız için en verimli dönem Şeyh Ebul İshak İncu'nun dönemiydi. Hafız Şeyh İncu'yu çok severdi ve bu yüzden onun katili olan Emir Mübarizeddin Muhammed bin Muzaffer'le ters düştü.
Hafız'ın divanından ünü itibariyle birçok nüsha bulunuyor ki genellikle tahrifata uğramıştır. Hafız'ın divanına ayrıca çok sayıda şerh de yazılmıştır. Hafız'ın şiir divanının en belirgin ve emsalsiz özelliği bu kitapla fal bakmaktır. Hafız'ın şiir divanı ile fal bakmak yeni bir gelenek değildir ve çok eskiden beri Fars dilini konuşanlar ve hatta başka dilleri konuşanların arasında yaygın olan bir gelenektir. Çünkü gerçekte Hafız'ın divanında yer alan her gazelde falına bakan insanın o anki durumunu beyan edecek bir mana içermektedir. Bu yüzden Hafız'a gaybi lisan anlamına gelen lisanul gayb lakabı da verilmiştir.
Muhterem dinleyiciler, İranlı büyük şair Hafız-ı Şiraz'ın yaşamıyla ilgili hazırladığımız programımızı dinlediniz. Programla ilgili her türlü görüş ve isteklerinizi turkishradio@irib.ir adresine bildirebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 51. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Geçen bölümde emr-i maruf ve nahyen münker meselesini ele aldık. Ve emr-i marufun İnsanları iyi amelleri emretme ve nehy-i münkerin de kötü ve çirkin amellerden men etme anlamına geldiğini anlattık. Emri maruf ve nahy-i münker farizesini yerine getirmek için uygun ve doğru yöntemlerin kullanılması büyük önem arz ettiğinden bugünkü sohbetimizde emri maruf ve nahy-i münkerin pratik yöntemleriyle ilgili bazı hadis ve öykülerden söz etmek istiyoruz. Emr-i maruf ve nahy-i münkerin yollarından biri diyalogtur. Emr-i maruf ve nahy-i münker farizesini yerine getiren insan konuşurken bazı kurallara uyması gerekir. Bu kurallardan biri konuşurken yumuşak ve şefkatle konuşmaktır. Çünkü tevhid ilkelerine davet ve emr-i maruf ve nahy-i münker farizesinin temel ilkelerinden biri muhabbet ve şefkattir. Gerçekte insanların kalbini etkileyen şey, rafet ve sevgi ve muhabbetle yaklaşmak ve karşı tarafın insani duygularını uyandırmaktır. Yüce Allah Taha suresinin 44. ayetinde Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a Firavun'u hidayete erdirmek üzere ona gittiklerinde şöyle konuşmalarını buyurur. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kötü insanı kendi iyi amelinle ıslah et ve başkalarını güzel sözlerinle hayır amellere teşvik et. İmam Sadık aleyhisselam da emr-i maruf ve nahy-i münkir yapan kimsenin şartları hakkında şöyle buyurur. Emr-i maruf ve nahy-i münkiri ancak üç sıfata sahip olan kimse yapabilir. İlkin emrettiği şeyi kendisi de amel etmeli ve men ettiği şeyden kaçınmalıdır. İkincisi emir ve nahi ederken ılımlı hareket etmesi gerekir. Ve son olarak sevgi ve şefkatle emir ve nehy etmesi gerekir. Emr-i maruf ve nahi münkerin en etkili yöntemlerinden biri pratik tebliğ yapmaktır. İslam peygamberi bizzat bu yöntemleri izlerdi. O haset başkalarını bir işe teşvik etmeden önce ilkin kendisi o işi yapardı. İmam Sadık aleyhisselam da insanları hayır ve iyi amellere çağırmak için en etkili yolun pratik davet olduğunu belirtiyor ve sahabeyi ve talebelere şöyle buyuruyor. İnsanları kendi dininize davet edin ama dille değil takva ile, çaba, namaz ve iyilikle davet edin. Çünkü bu ameller başlı başına davet edicidir. Emr-i maruf ve nahy-i münkir sırasında konuşma adabına uymak ve yumuşak ve sakin olmak, karşı tarafın edepsizce sözünü duymaya veya tepkisiyle karşılaşmaya da hazırlıklı olmak gerekir. Tarihte rivayet edildiğine göre günlerden bir gün bedevi bir Arap Medine'ye geldi ve camiye gelerek Allah Resulü'nden para almak istedi. Bedevi Arap camiye girdiğinde Allah Resulü'nün sahabenin arasında oturduğunu fark etti. Öne çıktı. Hacetini dile getirdi. Allah Resulü de ona bir meblağı ödedi. Ama Bedevi Arap ikna olmadı ve aldığı paranın az olduğunu söyledi. Bedevi Arap bundan başka ayrıca çirkin sözler de dile getirdi. Ve Allah Resulü'ne karşı küstahlıkta bulundu. Sahabe bu saygısızlığa öfkelendi ve neredeyse Bedevi Arap sahabe tarafından linç edilecekti ki Resulullah Efendimiz hemen buna engel oldu. Allah Resulü daha sonra Bedevi adamı evine götürdü ve biraz daha yardımda bulundu. Bedevi Arap Allah Resulü'nün sade yaşamını ve tevazu ile davranışını görünce çok utandı. Bedevi Arap, Resulullah Efendimizin yaşamı şimdiye kadar gördüğü aşiret liderleri ve hükümdarlara benzemediğini ve evinde ne altın, ne para, ne de başka bir mal biriktirmediğini anladı. Bu yüzden Allah Resulüne teşekkür etti ve oradan ayrıldı. Ertesi gün Bedevi adam Allah Resulü'nün talebi üzerine camiye geldi ve dün Allah Resulü'ne söylediği teşekkür babındaki cümlesini tekrarladı. Sahabe bu sözleri duyunca mutlu oldu. O sırada Resulullah Efendimiz kalabalığa hitaben şöyle buyurdu. Benim bu tür insanların misali, devesi ürken ve kaçan adamın misalidir. İnsanlar kendilerince devenin sahibine yardım etmek amacıyla devenin peşinden koşmaya ve bağırmaya başladı. Ama deve bu kez daha da ürktü ve kaçmaya devam etti. Devenin sahibi ise insanlardan devesini kendi haline bırakmalarını rica etti. Ve kendisi devesini nasıl sakinleştirebileceğini bildiğini söyledi. Şimdi eğer dün ben sizi kendi halinize bıraksaydım, mutlaka bu adama kötü davranır ve onu küfrü yüzünden öldürürdünüz. Ama ben buna müsaade etmedim ve yumuşak davranarak bu adamı sakinleştirdim. İnsanların kişiliğine saygı duymak, emr-i maruf ve nahy-i münkerin bir başka esemidir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 41 ve 42. ayetlerinde Hazreti İbrahim'e şöyle anlatır. Kitapta İbrahim'i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki, babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Gerçekte Hazreti İbrahim bu sözleriyle tevazu ve alçak gönüllülüğünü ortaya koyuyor ve bir yandan emirvari ifadeleri yerine soru işareti cümleler kullanarak karşı tarafa bir nevi saygısını ve edebini yansıtırken öbür yandan putperestlikten men ediyor. Bir gün yaşlı bir adam abdest almakla meşguldü. Fakat doğru abdest almanın adabını bilmiyordu. O sırada henüz çocuk olan Resulullah Efendimizin torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam yaşlı adamın abdest almasını görünce ona doğru abdest almayı öğretmeye karar verdi. Fakat eğer bu meseleyi doğrudan yaşlı adama söyleyecek olsalar, yaşlı adam tarafından bir nevi aşağılama şeklinde algılanabilir ve yanlışını kabul etmeyebilirdi. Bundan başka bu tür bir yaklaşım yaşlı adamın kafasında abdestten her zaman acı bir anı geride bırakabilirdi. Bu yüzden Resulullah Efendimizin torunları yaşlı adama dolaylı bir şekilde yardımcı olmaya karar verdi. İki kardeş yaşlı adamın yanına gitti ve kendisinden hangileri daha doğru abdest aldığı konusunda karar vermesini istedi. İki kardeş daha sonra tam ve doğru biçimde abdest aldı. Yaşlı adam daha yeni yeni doğru abdest almanın adabı nasıl olduğunu anladı ve iki kardeşin de amacını fark etti ve onlara şöyle dedi. İkinizin de abdesti doğru. Asıl ben hala doğru abdest almayı öğrenmemişim. Siz ümmetinize olan sevginiz yüzünden beni bilinçlendirdiniz. İkinize de teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 51. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere anma yılı olarak adlandırılmıştır.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Birçok tarihçi insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde Ömer Hayyam'ın bilime katkılarını ele alacağız.
Ömer Hayyam olarak bilinen Gıyaseddin Ebul Fed, Ömer İbni İbrahim Nişapuri, Selçuklular döneminde İran'ın en tanınan matematikçi, astronom, tarihçi, filozof ve şairiydi. Matematik, edebiyat, din ve tarih konularında ustaydı. Hayyam'ın kübik denklemleri çözmedeki rolü ve Öklid'in 5. ilkesi üzerine yaptığı çalışmalar adını bilim tarihinde seçkin bir matematikçi olarak kaydetti. Ayrıca kendisinden dörtlük şeklinde rubailer geriye kalmıştır.
Ömer Hayyam, Hicri 5. ve Miladi 11. asırda İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Nişabur kentinde dünyaya geldi. Orta yaşındayken İmam Muvaffak Nişaburi'den fıkıh dersleri aldı ve ardından hadis, tefsir, felsefe, hikmet ve kök bilimi öğrendi. Bazı yazılara göre Hayyam felsefeyi direkt Yunan dilinden öğrendi. Hayyam'ın Hicri 502 ila 505 yılı arasında yine Nişabur kentinde vefat ettiği biliniyor. Mezarı ise yine aynı kentte İmamzade Mahruk Türbesi'nin bulunduğu bahçededir.
Bazı tezkere yazarları Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olduğunu yazarken bazıları da onun İmam Muvaffak Nişaburi'nin öğrencisi olduğu kanaatindeler. Fakat Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olma ihtimali çok uzaktır. Zira zaman bakımından çok farklı dönemdeler. Hayyam bir yerde İbni Sina'yı kendi hocası olarak tanıtıyor. Fakat büyük ihtimalle bu konu daha çok manevi boyuta sahiptir.
Belçikalı bilim tarihçisi George Sarton, Hayyam'dan Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak söz ederken onun hakkında şöyle yazıyor. Hayyam 1. 2. ve 3. derece denklemler üzerinde sistematik bilimsel araştırma yapan ve bu denklemlerin takdire şayan bir sınıflandırılmasını veren ilk kişidir. Her türlü 3. dereceden denklemleri çözmeyi düzenli olarak araştırdı ve bunları geometrik olarak çözmeyi başardı. Bu araştırmaları içeren cebir bilimi üzerinde yazdığı risale sistematik bir bilimsel düşünceye tanıtıyor ve Orta Çağ'ın en seçkin eserlerinden biri ve muhtemelen onların arasında en seçkinidir. 3. dereceden denklemlerin bir yanıttan daha fazla yanıtı olabileceği veya asla yanıtı olmayabileceğini gösteren ilk kişidir. Hayyam 3. dereceden denklemlerin genelde 2. dereceden denklemlere çevirerek çözülemeyeceğini fakat konik kesitler kullanılarak çözülebileceğini gösteren ilk kişidir.
Hayyam'ın matematik konusundaki eserlerinden biri Risale-i fi Şerhi ma Eşkele min Muşaderati Kitabi Öklides'tir. Hayyam bu kitapta Öklid geometrisinin ilkelerini özellikle paralel doğrular teoremi ve Öklid geometrisinin temellerini konu alan ana ilkeyi inceledi ve 5. ilkeyi kanıtladı. Bu kitabın günümüze ulaşan tek nüshası Hollanda'nın Leiden Kütüphanesi'ndedir. Hayyam bu kitapta yüzyıllar boyunca tüm dünyada ders kitabı olarak okutulan Öklid'in geometri ilkelerine şüpheyle yaklaşıyor. İlginç olan ise 700 yıl sonra Hayyam'ın kullandığı aynı yöntem Rus matematikçi Nikolay Lobachevski tarafından Öklidiyan olmayan geometride kullanılıyor. Bundan kısa bir süre sonra Albert Einstein bu yöntemi kullanıyor.
Matematik alanında Hayyam'ın diğer önemli eseri Müşkilatel Hisap'tır. Kendisi bu kitapta iki sayının toplamının üslü ifadesinin cebirsel açılımı olan Binom teoreminin genişletilmesi için kurallar keşfettiğini iddia ederek bu iddiasını cebirsel yöntemle kanıtlıyor. Bu yüzden başarılar arasında binom açılımının kat sayılarına belirleme başarısını da saymak gerekir. Gerçi yüzyıllar boyunca bu konu keşfedilmedi. Bu yüzden bu konuda Newton'dan önce bu konuya ulaştığı için birçok akademik kitap ve referansta binomları Hayyam-Newton binomu olarak geçiyor.
Bu arada Hayyam'ın kat sayıları elde etme yöntemi bu kat sayıların aritmetik üçgenin Hayyam üçgeni olarak adlandırılmasına sebep oldu. Avrupa'dan buna Hayyam-Pascal üçgeni deniliyor. Tabii ki Hayyam'ın bu kat sayılar için cebirsel bir yöntem keşfetme konusundaki öncülüğünü zedelemiyor. Hayyam ayrıca müziğin matematiksel analizini de ele almış ve bir eserinde müzikte dizilerin tanımı gibi önemli konulara değinmiştir. Günümüz tabiriyle A, B ve C sayılar arasında bir nevi müzikal ilişki vardır. İlginç olan bu seriden elde edilen rakamların doğal gamı ile oldukça uyumlu olmasıdır. Bu rakamlar başın yumuşatılmış gamından pek uzak değildir. Kuşkusuz eski İran müziğinin matematiğini keşfetmek bilimsel müziğin ana dallarını bulmaya yardımcı olabilir.
Hayyam'ın en önemli çalışmalarından biri hiç şüphesiz Hicri 5. asırda İran takvimini düzenlemesidir. Hayyam bunun için yer kürenin güneş etrafındaki yörüngesini 16. ondalık basamağına kadar hesaplar. Celali takvimi olarak da bilinen bu takvim gökbilimcilere göre dünyanın en dakik takvimidir. Gökbilimcilere göre Hicri Şemsi takvimi miladik takvimden çok daha dakiktir zira hata payı her 3770 günde sadece bir gündür. Bu rakam miladi takvimde her 3330 gündür.
İslam'dan önce ve miladi 226 ile 652 yıllar arasında Pers İmparatorluğuna hüküm süren Sasaniler döneminde her yıl 12 ay ve 365 gündü. Fakat gerçek yıl 365 gün 5 saat 48 dakika ve 49 saniye olması ve Sasanilerin geleneksel yılı 365 gün olduğundan her 4 yılda bir kez geleneksel yıl gerçek yıldan bir gün geri kalıyordu. Nevruz ise bir Ferverdin tarihine denk gelmiyordu. Selçuklu krallarından Melikşah ve Hacı Nizamülmülk Tusi vezirliği döneminde takvimdeki bu karışıklığa son vermeye karar verilince görev Hekim Ömer Hayyam'a veriliyor. Hayyam seçkin gökbilimcilerden bir grupla birlikte yeni hesaplar yapıyor. O sırada Hayyam daha 30 yaşını aşmamış fakat önemli bilimsel şöhrete sahipti.
Hayyam tarafından düzenlenen Celali takvimi geleneksel yılı doğal yılla eşleştirmeyi başardı. Bu takvimde Nevruz tam da baharın ilk günü veya gökbilimcilerin tabiriyle bahar ekinoksunda yerleştirildi ve tüm geleneksel mevsimler gerçek mevsimlerle eşleşti. Günümüzde İran takviminde ki Celali takviminin aynısıdır. İlkbahar ve yaz 93 gün, sonbahar 90 gün ve kışla 89 gün olması ise her geleneksel mevsimin tam ve kesin olarak gerçek mevsime eşit olması içindir. Celali takvimle hesaplanan yıl her 10 bin yılda yaklaşık 3 gün gerçek yıl ile farklı olan miladi takvimin tersine her zaman gerçek yıl ile eşittir ve asla geri kalmaz. Bu yüzden Celali takvimde artık yıl sabit değil ve her yıl yapılan rasat ile belirlenir.
Tahran Radyosu.
Ömer Hayyam büyük bir filozof ve gökbilimciydi. Buna rağmen ondan öğrenilebilecek belki de en önemli konu yaşadığı anı ganimet saymaktır. Genelde bir düşünürün yaratılışın gizemleri ve insan kaderinin izlenimi ve görünmezliği karşısındaki şaşkınlığını sıklıkla gösteren bu felsefe onun dörtlüklerinde ve şiir diliyle ifade edilir. Hayyam tecrübeli ve gün görmüş bir insan olarak daha gelmemiş olan yarının bir anlamı olmadığını ve özgür düşünen bir insanın da kaybedilen geçmişi düşünmediğini belirdi. Bu yüzden Hayyam mutlu olmayı tavsiye ediyor. Bu da felsefi açıdan fırsatı ganimet sayarak her anın mutlu geçirilmesini tavsiye ediyor.
Hayyam'a göre hayat tüm acı ve dertleriyle gönül bağlamaya değerdir ve tam da bu acı ve dertler onu değerli kılmış ve akıllı insan bu dünyanın değersiz olduğunu biliyormuş. Eşyaların gerçeğini aramak, Hayyam'ın ilgisini çekmiş ve bu yolda tüm aşamaları şüphe merceğiyle inceleyerek bakmış, üstelik matematikçi olduğundan kaliteli ve imsel bir yaşamın yok olmak ve ölümden daha iyi olduğunu savunmuştur. Günümüzde Hayyam bir şair, bir matematikçi ve bir gökbilimci olarak tanınıyor.
Gerçi birçok araştırmacı Scott Fitzgerald tarafından tercüme edilen şiirleri Hayyam'ın yazdığına inanmıyor, fakat bu konu bizzat İranlılar ve Batılılar açısından Hayyam'ın farklarını gösteriyor. Fakat Hayyam şiirlerinin Batı edebiyatının Mark Twain'dan T.S. Eliot'a kadar etkisi onu Doğu felsefesinin sembolü ve dünya aydınlarının sevilen şairi yapmıştır. Hayyam'a birkaç binden fazla dörtlük atfedilmiş olsa da onun dörtlüklerinin gerçek sayısının 70 civarında olduğu tahmin ediliyor. Fars dilinde çok popüler olan felsefi temalı, mutlu ve anı yaşamayı tavsiye eden şiirler.
Hayyam, badede mest olduysan mutlu ol. Bir ay yüzlüyle oturduysan mutlu ol. Dünyanın sonu yok olmak olduğundan sanki yokmuşsun varlığında mutlu ol.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri anma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İranlı bilim tarihi dizi sohbetimizde sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalışıyoruz.
Bu arada bizleri turkish.aws.irib.ir üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca www.parsday.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 85. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esma-ül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, bir nisan ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran, bir şeyi yerli yerine koyan, en doğru şekilde nizam veren Er-Reşid ismi şerifi üzerinde duracağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Esma-ül Hüsna'nın Yüce Allah'ın güzel ve seçkin isimleri olduğunu belirttik. Yüce Allah bu isimleri Hazreti Adem'e öğretmiştir. Nitekim Bakara suresinin 31. ayetinde şöyle okuyoruz. Adem'e bütün adları bildirmişti. İşte bu mübarek isimlerin öğrenmesi insanı diğer seçkin mahluklar ve secde edecek meleklerden ayırıyor. İnsanın diğer canlılara göre üstünlüğü Esma-ül Hüsna'yı öğrenmekle gerçekleşti. Zira Allah-u Teala'nın tüm özelliklerinin mükemmel sembolüdür ve bu özellikleri tıpkı bir ayna gibi yansıtabilir. Yüce Allah'ı tanımak için bize yardımcı olan bir diğer ismi şerif ise Reşid'dir.
Sözlükte doğru yolu bulup onda sebat etmek anlamındaki rüşt, reşet, reşat kökünden türemiş bir sıfat olan reşit kelimesi, doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek çağa giren demektir. Allah'a nispet edildiğinde bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı anlamına geldiği gibi doğru yolu gösteren, irşad eden anlamını da içerir. Başka bir ifade ile Reşid tüm işlerini ve programlarını tedbirle, basiretle ve doğru bir şekilde başından sonuna kadar hiçbir hata ve kusur olmadan programlayıp düzene sokandır. Bu yüzden Reşid Allah'ın gerçek ismidir. O mutlak Reşid'dir ve baştan sona kadar tüm işlerini takdir, tedbir, hikmet, kusursuz şekilde yapar.
Reşid sahip olduğu tüm ilim ile her şeye hakimdir ve bu yüzden de yolun tek kılavuzu odur ve yolu en iyi şekilde kullarına göstererek onların sapmalara ve cehalete düşmelerine izin vermez. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 256 ayetinde rüşt kelimesi sapmak anlamında olan gayya karşı gelişmiştir. Bu ayette ise reşit olan Allah kullarına doğru hidayet, rüşt ve bulu yolunu göstererek şöyle buyuruyor. Gerçekten de doğru yolla azgınlık apaçık meydana çıkmıştır. Yine Yüce Allah ayrıca Cin suresi 2. ayetinde şöyle buyuruyor. O gerçeğe ve doğruya yöneltip iletmektedir.
Bu yüzden mümin ve Allah'ı arayan müminler, reşit olan Allah tarafından rüşt ve hidayete ermek isterler. Nitekim Firavun kabilesinden mümin olan biri, Mümin suresinin 38. ayetinde halka hitap ederek şöyle der. Ey kavmim! Bana uyun ki sizi doğruluk ve dürüstlük yoluna yönelteyim.
Bu dünyada insan kemale ermek ve gelişmek yolunda ilerler ve onun nihai hedefi ise ilahi dergaha yaklaşmaktadır. Bu yolda kemale ermek için ise ruh ve cisim araçlarından yararlanır. Bu yüzden de gerçek rüşt işte manevi rüşt, iman rüştü ve ahlaki erdemliliktir ki insan kendi iradesiyle kazanmalı ve kademelerine kat etmelidir. Zira tüm insanlar yaratılış ve fiziksel gelişmenin çeşitli aşamalarında eşitler, fakat onları bir diğerine seçkin ve üstün kılan ise onların sahip olduğu iman ve takvadır.
Bu yüzden insan hak ve doğru yolu, batıl ve yanlış yoldan ayırt etmek için gerekli fikri güce sahip olduğunda, irade ve seçme kabiliyetine göre gelişme ve rüşt yolunu seçebilir. Tabii ki bu yolda ve bu seçimde hiçbir baskı ve zorlama da yoktur. Çağdaş filozof ve müttefekkir Şehit Murtaza Mutahhari bu konuda şöyle yazıyor. İnsanlarda rüşt, onlara sağlanan imkanlar ve sermayeyi sürdürme ve kullanma yetkinliği anlamına gelir. Aslında rüşt, akılcılığın bir göstergesidir. Öyle ki reşit insan, akıl ve kemale sahiptir ve her türlü sapma ve yanlışlardan uzaktır.
Reşit insanın Kur'an-ı Kerim'deki örneklerinden bir diğeri ise Allah Teala'nın sembol olarak tanıdığı Hazreti İbrahim'dir. Rüşdün bir örneği Hazreti İbrahim'in kafirler ve müşriklerle olan ahsen mücadelesidir. Hazreti İbrahim kendi kavminin yıldız, ay ve güneş gibi taptığı sahte tanrıları konu edinerek onları delil ve kanıtlarla inceleyip reddediyor. Enbiya suresi 51. ayetinde ise şöyle okuyoruz. Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik.
Allah-u Teala ayrıca En'am suresinin 83. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Bu yüzden Hazreti İbrahim aleyhisselam sonunda En'am suresinin 79. ayetinde kesin şekilde kendisinin en iyi seçeneği hakkında şöyle diyor. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.
Bu yüzden bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere Hazreti İbrahim'in peygamberlik makamı ardından daha yüksek olan velayet makamına ulaşmasının Allah yolunda sahip olduğu rüşt nedeniyle eriştiği anlaşılıyor. O reşitti ve halkı da Allah'a yönlendiriyordu. Buna karşı Allah Teala Hud suresinin 96. ve 97. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
Tahran Radyosu.
Görüldüğü gibi Yüce Allah, Firavun kavminin onun emirlerine uymalarını Firavun'un reşit olmadığı için reddediyor. Bu yüzden bizler de gerekli rüşte sahip olanları izlememiz gerekir. Mümin açısından reşit bütün sözleri, fiilleri, davranışları, duruşu, seçtiği yol, ibadet ve ticareti, din ve Kur'an-ı Kerim'in yolunda kendisi ve başkalarına hizmette ve basiretiyle hikmet üzerine gerçekleşendir.
Bu yüzden iyi ve kötü işleri birbirinden ayırt edebilen kişiyi reşit denilebilir. Zira böyle biri Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki yol gösteren emirleri ve Resulullah'ın da sözleriyle hem Allah'tan kendisine itaati ve Allah sevgisine hidayet etmesini hem de başka kulları tevhide yönlendirebilmesini ister. Bu konunun en iyi ve somut örneklerinden biri İmam Hüseyin'dir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cennet gençlerinden efendisi gibi İmam Hasan Aleyhisselam ile birçok ortak lakapları vardı. Ayrıca Zeki, Vafi, Tayyip, Seyyid, Mübarek, Naf'i ve Reşit gibi isimlerle de tanınır. Şia düşüncesine göre İmam Hüseyin Aleyhisselam, Yüce Allah'ın Reşid, Mübarek isminin tecellisi, insanlığı cehalet ve zilletten kurtaran hidayet gemisidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam, halkı kemal ve rüşte yönlendirmek için her şeyinden vazgeçti ve bu yolda şehit oldu.
Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin sonlarına yaklaşırken ellerimizi semaya açarak Kehf suresinin 10. ayetinde olduğu gibi "Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" diyoruz. Allah'ım, sen saadet ve kemal yoluna hidayet edensin. Öyleyse ey merhametlilerin merhametlisi, kalplerimizden perdeleri kaldır ve bizi sana yakınlaştıran sırlardan agah eyle ki hayatta sana doğru bilinçle adım atalım. Allah'ım, bizi feyiz ve bereket dolu dergahının süslenmiş olan fazilet ve kemalatla mükemmelleştir ki başkalarını da rüşt yoluna hidayet edelim. Allah'ım, senin her şeye kadir olduğuna iman ediyoruz. Öyleyse ey Reşit, ey Kerim, ey Rahim, bu kullarına rüşt ve kemal ermek için yardım eyle.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir adresinden programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünyanın en eski uygarlıklarından birinin beşi olan İran, her zaman dünya çapında ilgi ve hayranlık uyandırmıştır. Asırlardır bu eşsiz ülke, zengin kültürü ve tarihi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu podcast'te İran'ın tarih boyunca kâşifler, tarihçiler ve gezginler tarafından nasıl tasvir edildiğine bakacağız. Karanlıktaki Fil hikayesi, duygulardan eksik ve sınırlı bir şekilde anladığımızı temsil eder. Bu hikayede daha önce hiç fil görmemiş bir grup insan, karanlık bir odada bu devasa hayvanla karşılaşır. Her biri filin bir bölümüne dokunarak eksik ve yanıltıcı bir görüntü sunar. Bu hikaye bize bir konuyu tam olarak anlamak için farklı açılardan bakmamız ve mevcut tüm bilgileri göz önünde bulundurmamız gerektiğini öğretir. Milattan önce 3. asırda yaşayan Yunan filozofu ve tarihçi Herodot, İran'ı güzel tapınakları, muhteşem sarayları, sanatın ve el dokumaların merkezi, güzel tüylü kedileri, minyatürleri ve yemyeşil bahçeli olan bir ülke olarak tanımlamıştır. Antik Yunan filozofu ve matematikçisi Pisagor, seyahatleri sırasında Büyük Kiros'un vasiyetnamesinden etkilenmiştir. Altın suyla, altın kumaş desenli üzerine yazılmış vasiyetnamesinde Kiros, basit bir cenaze töreni ve ülkenin mal varlıklarının korunmasını talep etmiştir. Venedikli tüccar ve gezgin Marco Polo seyahatnamesinde İran'ın büyük ve eski şehirlerinden, canlı pazarlarından, ipek kumaşlarından, kerpiç binalardan, yüksek rüzgar kulelerinden, bol su kaynaklı kanallardan ve 800 yıllık ağaçlardan bahsetmektedir. Tarihin en önemli gezginlerinden biri olan İbni Batute, Moğol istilasından sonra İran'a seyahat etmiş ve tarihi şehir İsfahan'ın bir kısmını harap halde bulmuştur. Ancak İsfahan'ı büyük ve müreffeh bir şehir olarak tanımlamış ve İmam Şustari okulunun düzenini ve lezzetli yemeklerini övmüştür. Bugün İran, bozulmamış doğal güzellikleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve petrol ve gaz kaynaklarıyla tanınan bir ülkedir. Çeşitli zorluklara rağmen İran, hala dünyanın her yerinden turistler ve araştırmacılar için çekici bir destinasyondur. Ancak birçok insan için, özellikle Batı ülkelerinde İran hala gizemli ve egzotik bir ülkedir ve bu büyülü diyardan geçen her gezgin için farklı ve eşsiz bir anlam ifade eder. Tıpkı karanlıkta bir fil hikayesi gibi. Çünkü çok az gezgin İran'ın tüm ihtişamını, güzelliğini ve harikalarını görme ve hissetme şansı bulmuştur ve bazen bu kadar güzelliği ve şaşkınlığı kelimelerle anlatmakta zorlanırlar. Çağdaş dönemde ve İslam devriminden sonra, yani 1980'lerde İran'a seyahat edenlerden biri de Yunanistanlı Sofia A. Koltaki'dir. Atina Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi alan ve Cardiff Üniversitesi'nde doktora derecesi alan Sofia, 1989'un Haziran ayında İran'a seyahat etti. Sofia'nın İran'a gelişi, İran-Irak Savaşı'nın sona ermesinden 7 ay sonraydı. Bu savaş, İslam devriminin zaferinden 19 ay sonra Irak'ın İran'ın batı ve güney sınırlarına saldırmasıyla başlamış ve 8 yıl sürmüştür. Sofia, Londra'da bulunan bir İran şirketinde çalışıyordu ve 1989'da İran devriminin 10. yıl dönümü kutlamalarına bu şirket aracılığıyla davet edildi. Seyahatlerinin sonucunu İranlılar Arasında adlı bir kitapta derleyen Sofia, bu kitapta İran kültürü ve geleneklerini tanıtıyor. Bu podcast serisinde Sofia Koltaki'nin sözleriyle İran'ı tanıtmaya amaçlıyoruz. Bize İranlılar Arasında podcast'in bu bölümüne katılın. kez 1980'lerin sonlarında İran'a seyahat ettiğimde başka bir dünyaya adım attığımı hissettim. Elbette bu seyahatten yıllar önce İranlılarla tanışmış ve hatta bir İranlı ile evlenmiştim ama bu ülkeyi hiç görmemiştim. Otele vardığımda ailem kapıda, sabırsızlıkla beni bekliyordu. Ancak odamı teslim almak ve o gece İranlı akrabalarımın evinde kalmak için tur rehberinin iznini almak için biraz beklemem gerekti. Kocam Hüseyin'in baba evi Tahran'ın en eski bölgelerinden biri olan Şehrirey'deydi. Şehrirey'in adı birçok ünlü seyahatnamenin sayfalarında yer alıyor. İran'ın tarihi ve dini yapılarından biri olan Şah Abdülazim Türbesi de Şehrirey'de bulunmaktadır. Bu türbe Şii mezhebinin önemli bilginlerinden ve Şii mezhebinin ikinci imamı Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın torunlarından biri olan Abdülazim Hüseyin'in mezarıdır. İran'a girmeden önce bir arkadaşım bana bu türbenin ziyaret mekanı olduğunu ve İranlı kadınların ona saygıdan türbede siyah çarşaf giydiğini açıklamıştı. Londra'da bir arkadaşımdan ödünç aldığım siyah çarşafı Şehrirey'e girer girmez bavulumdan çıkardım. Çocuklar gibi çarşaf giymekten heyecan duyuyordum. Ama tek sorun sanki bir elim eksikmiş gibiydi. Çünkü bir elimde çantam, diğer elimde hediyeler vardı ve çarşafımı tutmak için bir elim eksikti. Çarşafla yürümek çok zordu. Muhtemelen asansörden indiğimde kayınpederim ve kayınvalidem önünde çok beceriksiz görünmüşümdür. Eşimin babası yani kayınpederim olan Hacı Nasır Ahenger Hüseyin'den daha kısa ve daha iriydi ama aynı çekici gülümsemeye sahipti. Eşimin kız kardeşi olan Mansure benimle aynı yaşta badem gözlü ve fındık rengi kaşlı bir ilkokul öğretmeniydi. Kocamın baba evinin kapısına vardığımızda içeri girmeden önce ve evin önünde ayakkabılarımı çıkarmam gerektiğini biliyordu. Kendim gibi davranmaya ve kimseyi üzecek yanlış bir şey yapmamaya çok dikkat ediyordum. O gece misafir geleceğini biliyordum ve İran kültüründe ve geleneklerinde misafir veya yabancı önünde çorap giymemenin çok hoş karşılanmadığını biliyordum. Bu yüzden çoraplarımı çıkardım. Ama şükürler olsun ki çok geçmeden fark ettim ve misafirler gelmeden önce çoraplarımı tekrar giydim. Thank you.
İran evleri hakkında ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Yüzyıllardır İran'daki evlerde tuvaletler var. Bu tuvaletler eski evlerde evin en uzak köşesinde bahçede bulunur. Bu evlerde bahçe, ev ile tuvalet arasındaki sınırdır. Evdeki herkes buraya gitmek için genellikle yıkanmış ve temiz tutularak tuvalet kapısına yaslanmış özel bir terlik çifti kullanmalıdır. Bu tuvalet terliğine ek olarak ailenin her bir ferdinin kendi terliği de vardır. Tuvaletten çıktıktan sonra bahçede yürümek için kendi terliklerini giyerler ve eve girmeden önce mutlaka çıkarırlar. Elbette misafirlerin ailenin terliklerini kullanmak için ev sahibinden izin almasına gerek yoktur. Bu nedenle yanınızda özel terlik bulundurmanıza gerek yoktur. Yeni yapılarda genellikle apartman dairelerinde bahçe olmadığı için İran tuvaleti evin içine yapılır ve özel terlik ve tuvaletin içine yerleştirilir ve dışarı çıkarılmaz. Bu şekilde İran evleri her zaman temiz ve düzenli kalır. İranlılar tuvaletleri eski zamanlarda evin en uzak köşesine kurdukları için günümüzde bazı apartman dairelerinde tuvalet giriş kapısının yakınındadır ve tabii ki klozet genellikle banyoda, küvet ve duşun yanındadır. Ayrıca şunu da unutmayın ki hiçbir şart altında tuvalet terliklerini evin diğer bölümlerinde giyememelisiniz. Hanım Kutlaki'nin sözlerine burada eklenmesi gereken bir nokta şu ki, İran'da en azından M.Ö. 550 yılından beri, yani Ahamenişler zamanından beri abrizgah olarak bilinen tuvaletler var. Antik İran'daki tuvaletler, ortasında tahliye ve kanalizasyon sistemi bulunan bir sandalye veya taş platform gibiydi. Günümüzdeki klozete benzer şekilde vücut sağlığına daha az zarar veren bir şeydi. Ancak tarihe baktığımızda Moğol istilasına geliyoruz. Bu istilacılar aslında bugünkü İran tuvaletlerinin şeklinin öncüsüdür. Hanım Kultaki'nin İran kültürü ve gelenekleri hakkındaki tavsiyelerine geri dönelim. Hanım Kutlaki şöyle açıklıyor. İran'da özellikle de kendi evinize girerken her zaman ayakkabılarınızı çıkarmaya hazır olmalısınız. İranlıların ayakkabılarını evin dışında çıkarmasının nedenlerinden biri sokak kirinin evlerine girmesini istememeleridir. Halılar temiz tutulmalıdır çünkü aile üyeleri bu halılarda uyuyor, yemek yer ve en önemlisi namaz kılar. Bu alışkanlığı seviyorum çünkü bu sayede ev daha az temizlik gerektiriyor. İran'da en fakir insanların bile evleri her zaman temizdir. Çoğu İran evinde en az bir takım koltuk bulunur. İran evleri misafir ağırlamak için özel bir alanın yanı sıra neşimen veya salon olarak bilinen daha özel bir alana sahiptir. Neşimen ailenin samimi bir şekilde bir araya geldiği nispeten büyük bir odadır. Bu bölümde genellikle rahat bir koltuk takımı bulunur. Eskiden İran'da koltuğa sahip olmak zenginliğin göstergesi olarak kabul edilirdi. Ancak artık tüm İranlılar koltuk kullanıyor. İranlılar misafirleriyle samimi ise onları neşimene davet edebilirler. Çünkü resmi salon koltuğunda oturmak onlar için sıkıcıdır.
Thank you.
öğrendiğim bir diğer ilginç nokta ise İranlıların misafirlerine her zaman en iyi şeyleri sunmasıdır. Örneğin evde sadece 7 kişilik bir koltuk takımı varsa bu koltuk takımı misafirler içindir. Evin 2 koltuk takımı sığdıracak kadar büyük olması halinde pahalı ve resmi salon koltuğu misafirler için, rahat koltuk takımı ise aile üyeleri için kullanılır. İranlılar arasında büyüklere ve misafirlere saygı çok önemlidir. Küçükler ve ev sahipleri önlerinde saygıyla oturur ve bacaklarını uzatmazlar. Ancak ailenin yakın üyeleri veya samimi oldukları kişilerle evdeyken büyüklerin önünde bile koltukta uzanmak veya yerde rahatça oturmak serbesttir. Ancak resmi durumlarda, örneğin bir evlilik teklifi sırasında edepli davranmak ve dik oturmak gerekir. Bu da onların yanında edepli davranmanın onlar için çok önemli olduğunu gösterir. İran ailelerinde iş bölümü hakkında konuşacak olursak, eğer bir İngiliz erkeğinin evi onun krallığıysa, bir İran evi hanımın krallığıdır. Hanımın yaşı ilerledikçe tüm aile üyeleri günlük işlerde yaşlı evin hanımına yardım ederler. Ailenin oğulları günlük alışverişi, taze ekmek, yoğurt ve sebze gibi işleri yaparlar. Kızlar ise sofrayı kaldırmak, bulaşık yıkamak ve düzenlemek gibi ev işlerinde yardımcı olur. Halı yıkamak, pencere ve duvarları temizlemek gibi ağır sorumluluklar ise erkeklere aittir. Daha önce size İran evlerindeki bahçelerden bahsetmiştim. Ama şunu da eklemeliyim ki, İranlılar için bahçe de evin bir parçası olarak kabul edilir ve onlar için büyük önem ve işlev taşır. Bu kısmı da ev gibi temiz ve düzenli tutarlar. Özellikle eskiden evlerin çoğu müstakil ve bahçeliyken sakinler birçok işlerini bahçede yaparlardı. İlginçtir ki geçmişte İranlılar halı yıkama, törenler ve partiler için yemek hazırlama gibi işleri bahçede yaparlardı ve hatta sıcak mevsimde bahçede toplanır veya cibinlik altında uyarlardı ki bu da oldukça keyifliydi. Eski ve geleneksel evlerde odalar tıpkı Atina'daki eski evlerde olduğu gibi bahçenin etrafında yerleştirilmiştir. Bu evlerde havuz bahçenin ortasında özel bir görünüme sahiptir ve İranlılar geçmişte ve su tesisatından önce yıkanmak için havuz suyunu kullanırdı. Günümüzde binalarda tesisatın yaygınlaşmasıyla havuzların suyu önemini yitirmiş olsa da havuz hala İranlıların ruhuyla iç içedir. Onlar havuzu ailenin temiz kalbinin ve huzurun simgesi olarak görürler. Özellikle güzel bahçeli büyük evlerde ömürlerini geçiren yaşlılar için küçük ve havuzsuz bir apartmanda yaşamayı düşünmek zordur. İranlılar arasında podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde İran evleri hakkında daha fazla konuşacağız. Bu podcast'i tekrar dinlemek için iranradio.ir/tr web sitesine göz atabilirsiniz. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।